Ayrım 14, Marslı, Andy Weir, sayfa 155. Astronotlar merkezde toplanmış beklerken hub gürleyen rüzgarla sallandı. Altısı da MTA ile acil durum kalkışı yapılması gerekebilir diye uçuş uzay elbiselerini giymişti. Johansen laptopunu izlerken diğerleri de onu seyrediyordu. ''Sürekli rüzgar şu an saatte 100 kilometrenin üzerinde'' dedi. ''Saatte 125'e doğru ilerliyor.'' ''Tanrım, en sonunda oza düşeceğiz.'' dedi Watney. ''Görev iptali için rüzgarın kaça çıkması gerekiyor?'' ''Teknik olarak saatte 150 kilometre'' dedi Martinez. ''Daha fazlası olursa MTA devrilebilir.''
''Fırtına yolu hakkında herhangi bir tahmin var mı?'' diye sordu Lewis.
''Burası fırtınanın kenarı'' dedi Johansen ekrana bakarken. ''Hava düzelmeden önce çok daha kötüleşecek.''
İç destek üniteleri rüzgarın her esişinde savrulur ve titrerken hub brandası acımasız bir saldırıyla dalgalanıyordu. Ahenksizlik giderek daha da artıyordu.
''Pekala'' dedi Lewis, ''görev iptali için hazırlanın. MTA'ya gideceğiz ve en iyisini umacağız. Eğer rüzgar çok yükselirse o zaman buradan ayrılacağız.''
Hub'dan çiftler halinde ayrılarak bir numaralı hava kilidinin önünde toplandılar. Güçlü rüzgar ve kum onlara saldırsa da ayakları üzerinde kalmayı becerdiler.
''Görünürlük neredeyse sıfır'' dedi Lewis. ''Eğer kaybolursanız elbisemin telemetrisine gelin. Biz hub'dan uzaklaştıkça rüzgar daha da şiddetli gelecektir. O yüzden hazır olun.''
Şiddetli rüzgarın içinden geçerken Lewis ve Beck önde, Watney ve Johansen en arkada olmak üzere MTA'ya doğru yalpaladılar.
''Hey'' dedi Watney nefes nefese, ''belki MTA'yı destekleyebiliriz. Devrilme ihtimalini azaltırız.''
''Nasıl?'' diye sordu Lewis nefes arasında.
''Güneş tertibatının kablolarını gergi kabloları olarak kullanabiliriz.''
Birkaç saniye nefes aldı ve sonra devam etti. ''Yüzey araçları direkt görevi görür. İşin zor kısmı kabloları.''
Uçan yıkıntılar Watney'e çarptı ve onu rüzgarla geriye uçurdu.
''Watney!'' diye çığlık attı Johansen.
''Ne oldu?'' diye sordu Lewis.
''Bir şey ona çarptı.'' diye Johansen cevap verdi.
''Watney, rapor ver.'' dedi Lewis.
Cevap yok.
''Watney, rapor ver.'' diye tekrarladı Lewis.
Bir kez daha aldığı cevap sadece sessizlikti.
''Çevrim dışı.'' diye rapor verdi Johansen. ''Onun nerede olduğunu bilmiyorum.''
''Kumandanım.'' dedi Beck. ''Telemetriyi kaybetmeden önce basınç kaybı alarmı çalmaya başladı.''
''Kahretsin!'' diye bağırdı Lewis. ''Johansen, onu en son ne zaman gördün?''
''Tam önümdeydi. Ardından birden kayboldu.'' dedi. ''Batıya doğru uçtu.''
''Tamam.'' dedi Lewis. ''Martinez, MTA'ya git ve fırlatma için hazırlan. Diğerleri siz de Johansen'i takip edin.''
''Doktor Beck'' dedi Fogel fırtınada yalpalarken. ''Bir insan basınç kaybında ne kadar süre hayatta kalabilir?''
''Bir dakikadan az.'' dedi Beck duygular sesini boğarken.
''Bir şey göremiyorum.'' dedi Johansen mürettebat etrafında toplanırken.
''Sıraya geçin ve batıya doğru yürüyün.'' diye emretti Lewis. ''Küçük adımlar atın. O muhtemelen yerde yatıyor olacak. Üzerine basmak istemeyiz.''
Birbirlerini gözlerinin önünden ayırmadan kaosun içerisinde ilerlediler. Martinez MTA'nın hava kilidine girdi ve rüzgar yüzünden zorlanarak kilidi kapattı. Basınç eşitlendiğinde hemen elbisesini çıkardı. Mürettebat kompartımanına tırmandıktan sonra pilot koltuğuna oturdu ve sistemi başlattı. Bir eliyle acil durum kalkışı kontrol listesini aldıktan sonra diğeriyle hızla düğmelere basmaya başladı. Teker teker sistemler uçuşa hazır olduğunu belirtti. Sistemler çevrim içi oldukça özellikle bir tanesine dikkat etti.
''Kumandanım'' dedi telsize, ''MTA 7 derece meyilde, 12.3'te devrilecek.''
''Anlaşıldı.'' dedi Lewis.
''Johansen'' dedi Beck kol bilgisayarına bakarken, ''Watney'nin bio monitörü çevrim dışı olmadan önce bir şey gönderdi. Bilgisayarımda sadece bozuk veri paketi yazıyor.''
''Bende de öyle.'' dedi Johansen. ''Gönderim tamamlanmadı. Verilerin bir kısmı eksik ve sağlama yapılmadı. Bir saniye bakayım.''
''Kumandanım'' dedi Martinez. ''Houston'dan mesaj var. Resmi olarak görev iptal edildi. Fırtına kesinlikle çok şiddetli olacak.''
''Anlaşıldı.'' dedi Lewis.
''Bunu 9 dakika öncesinin uydu verilerine bakarken'' diye devam etti Martinez. ''4,5 dakika önce göndermişler.''
''Anlaşıldı.'' dedi Lewis. ''Kalkış için hazırlığa devam et.''
''Anlaşıldı.'' dedi Martinez.
Bek dedi Johansen, ham verileri buldum. Şifresiz hali şöyle diyor. KB0, KAH0 ve I36.2. Bu kadarı gönderilmiş.
Anlaşıldı dedi Bek somurtarak. Kan basıncı 0, kalp atım hızı 0, vücut sıcaklığı normal.
Kanal bir süre sessiz kaldı. Kum fırtınası arasından sendeleyerek ilerlemeye devam ederek bir mucize umdular.
Vücut sıcaklığı normal mi dedi Lewis sesinde ufak bir ümitle.
Şeyin soğuması bir süre diye kekeledi Bek. Soğuması biraz zaman alıyor.
Kumandanım dedi Martinez. 10.5 derecede meyil var ve rüzgarlar 11'e çıkartıyor.
Anlaşıldı dedi Lewis. Pilot kontrolünde misin?
Olumlu diye cevap verdi Martinez. Hemen kalkış yapabilirim.
Eğer devrilmeye başlarsa tamamen düşmeden kalkış yapabilir misin?
Dedi Martinez beklemediği soruyla karşılaşınca. Evet efendim, manuel kontrole geçerim ve gazı köklerim. Ardından burnu yukarıya yöneltirim ve programlanmış tırmanışa geri döneriz.
Anlaşıldı dedi Lewis. Herkes Martinez'in elbisesini takip etsin. Böylece MTA hava kilidine ulaşacaksınız. İçeri girin ve kalkış için hazırlanın.
Siz ne yapacaksınız kumandanım diye sordu Bek.
Ben biraz daha arayacağım. Siz harekete geçin. Martinez, eğer devrilmeye başlarsanız kalkış yap.
Gerçekten seni arkada bırakacağımı mı sanıyorsun dedi Martinez.
Şimdi sana bunu emrettim diye cevapladı Lewis. Siz üçünüz gemiye gidin.
İsteksizce Lewis'in emrini dinlediler ve MTA'ya doğru ilerlediler. Şiddetli rüzgar her adımlarında onlara karşı çıkıyordu. Yeri göremediğinden Lewis ayaklarını sürüyerek ilerledi. Aklına bir şey geldiğinde sırtına uzandı ve bir çift kaya matkabı ucunu kavradı. Günün ilerleyen saatlerinde jeolojik örnek toplanma olacağını tahmin ettiğinden bir metrelik matkap uçlarını ekipmanlarına eklemişti o sabah. İki ucu da birer elinde tutarak yürürken uçları yanında sürükledi. 20 metrenin ardından geri döndü ve ters yönde yürüdü. Düz yürümek imkansızdı. Görünürlüğün çok az olmasının yanında durdurak bilmeyen rüzgar onu yolundan da çıkardı. Saldıran kumun miktarı attığı her adımda ayaklarını kuma gömmeye yetiyordu. Homurdanarak yoluna devam etti. Bek, Johansen ve Fogel MTA'nın hava kilidine sıkıştılar. Normalde iki kişi için tasarlanmış olan hava kilidi acil durumlarda üç kişi tarafından kullanılabiliyordu. Hava basıncı eşitlenirken Lewis'in sesi telsizde duyuldu.
Johansen dedi, yüzey araçlarının infrared kameraları işe yarar mı?
Olumsuz diye cevapladı Johansen, infrared kumlar arasından görünen ışıktan fazla ilerleyemez.
''Aklından ne geçiyor?'' diye sordu Bek kaskını çıkartırken.
''O bir jeolog. İnfrared'in kum fırtınasında işe yaramayacağını biliyor.''
''Umut verecek bir şey bulmaya çalışıyor.'' dedi Fogel iç kapıyı açarken. ''Koltuklara geçmeliyiz. Lütfen acele edin.''
''Bu durum içime sinmedi.'' dedi Bek.
''Benim de sinmedi doktor.'' dedi Fogel merdivene tırmanırken. ''Ama kumandan bize bir emir verdi. Emre itaatsizlik bir işe yaramaz.''
Kumandanım dedi Martinez.
11.6 derece meyildeyiz. Sağlam bir rüzgar gelirse devriliriz.
Peki ya çevre radarı diye sordu Lewis.
O Watney'nin elbisesinin yerini bulabilir mi?
İmkanı yok dedi Martinez.
Radar yörüngedeki Hermes'i görmek için tasarlandı. Tek bir elbisedeki metali tespit etmek için değil.
Sen bir dene dedi Lewis.
Kumandanım dedi Bek hızlanma koltuğuna otururken kulaklığını taktığında. Bunu duymak istemediğinizi biliyorum ama Mark öldü.
Anlaşıldı dedi Lewis. Martinez radarı dene.
Anlaşıldı dedi Martinez.
Radarı çalıştırdı ve radarın kendini kontrol etmesini bekledi. Bek'e ters ters bakarken sorunun ne senin diye sordu.
Az önce arkadaşım öldü diye cevapladı Bek. Kumandanımın da ölmesini istemiyorum.
Martinez ona sert bir şekilde baktı, dikkatini radara geri çevirerek çevre radarıyla iletişim sağlanamadı dedi.
Hiç mi yok diye sordu Lewis.
Habu bile zorla görüyor diye cevapladı. Kum fırtınası her şeyin içine sıçıyor. Kum fırtınası olmasa bile elbisede yeterince metal...
Siktir!
Kemerlerinizi bağlayın diye bağırdı mürettebata, devriliyoruz.
MTA giderek daha da hızla devrilirken gıcırdadı.
13 derece diye bağırdı Johansen koltuğundan.
Kemerini bağlarken dengeyi kaybettik, geri sallanmayacağız dedi Fogel. Onu geride bırakamayız diye bağırdı Beck. Bırak devrilsin, düzeltiriz.
Yakıt da dahil 32 metrik ton dedi Martinez elleri kontroller üzerinde uçarken. Eğer yere düşerse tanklar, gövde ve muhtemelen ikinci evre motoru yapısal hasar görecek. Bunu tamir edemeyiz.
Onu arkada bırakamazsın dedi Beck. Bunu yapamazsın.
Bir numaram var. İşe yaramazsa onun emrine uyacağım.
Yörüngesel manevra sistemini çalıştırarak burun konisinden devamlı ateşlemeye başladı. Ufak iticiler yavaşça devrilmekte olan uzay aracının ağırlığıyla savaştılar.
YMS'yi mi ateşliyorsun diye sordu Fogel.
İşe yarayacak mı bilmiyorum. Çok hızlı devrilmiyoruz dedi Martinez. Sanırım yavaşlıyor.
Ayrı dinamik kapaklar otomatik olarak fırlatılacak dedi Fogel. Geminin yanındaki üç delik yüzünden sarsıntılı bir tırmanış olacak.
Tavsiye için sağ ol dedi Martinez ateşlemeye devam ettirip mail okumasını izlerken haydi.
Hala 13 derecede diye rapor verdi Johansen.
Neler oluyor orada diye sordu Levistel sizden sesiniz kesildi cevap verin.
Beklemede kal diye cevapladı Martinez.
12.9 derece dedi Johansen.
İşe yarıyor dedi Fogel.
Şimdilik dedi Martinez manevra yakıtı yetecek mi bilmiyorum.
Şu an 12.8 derece dedi Johansen.
YMS yakıtı 60 derecede dedi Beck. Hermes'e kenetlenmek için ne kadara ihtiyacım var?
Hata yapmazsam %10 yeter dedi Martinez itici açısını ayarlarken.
12.6 dedi Johansen geri sallanıyoruz.
Ya da rüzgar biraz hafifledi diye bir varsayımda bulundu Beck. Yakıt %45'te.
Deliklerin hasar görme riski var diye uyardı Fogel.
YMS uzun süreli itişler için yapılmadı.
Biliyorum dedi Martinez gerekirse burun delikleri olmadan da kenetlenebilirim.
Neredeyse oldu dedi Johansen. Tamam 12.3'ün altındayız.
YMS'yi sonlandırıyorum diye duyurdu Martinez.
Hala geri düşüyoruz dedi Johansen. 11.6, 11.5, 11.5'te duruyor.
YMS yakıtı %22'de dedi Beck.
Evet görüyorum diye cevapladı Martinez. Yeterli.
Kumandanım diye telsize konuştu Beck. Artık gemiye gelmeniz gerekiyor.
Mürettebattaki dört kişi kumandanlarının cevabını bekledi.
Anlaşıldı diye cevapladı en sonunda. Geliyorum.
Her biri ses çıkarmadan koltuklarına bağlı ve kalkışa hazır halde bekledi. Beck Watney'nin boş koltuğuna baktı ve Fogel'ın da aynısını yaptığını gördü.
Martinez burun konisindeki YMS iticilerinin üzerinde bir kontrol yapıyordu. Artık onları kullanmak güvenli değildi. Hasarı günlüğüne kaydetti.
Hava kilidi açıldı. Elbisesini çıkardıktan sonra Lewis uçuş kabinine girdi. Tek bir kelime etmeden kendini koltuğuna bağladı. Suratı adeta donmuş bir maskeydi. Konuşmaya cesaret edebilen bir tek Martinez vardı.
Hala pilot kontrolünde izledi kısık sesle. Kalkış için hazırız.
Lewis gözlerini kapattı ve başını salladı.
Özür dilerim kumandanım dedi Martinez. Komutu sözlü olarak
kalkışı başlat dedi.
Emredersiniz diye cevapladı ve işlemi başlattı.
Destek kancaları kalkış rampasından atılarak yere düştü. Saniyeler sonra ön ateşleme başlayarak ana motorları ateşledi ve MTA yukarı doğru yalpaladı. Gemi yavaş yavaş hız kazandı. Hız kazandıkça rüzgar değişimi gemiyi yolundan çıkardı. Problemi fark eden tırmanış yazılımı geminin açısını rüzgara karşı koyacak şekilde ayarladı. Yakıt kullanıldıkça gemi ağırlık kaybetti ve hızlanma daha da arttı. Bu şekilde katlanarak arttığından araç kısa sürede azami hızına ulaştı. Bu hız sınırı geminin gücüyle değil, içindeki narin insan vücutlarının dayanıklılığıyla belirlenmekteydi. Gemi yükseldikçe açık YMS portları zarar gördü. Araç şiddetle sallandıkça mürettebat da ileri geri sallandı. Her ne kadar sürekli bir uğraş gerektirse de Martinez ve tırmanış yazılımı gemiyi dengede tutmak için ellerinden geleni yaptılar.
Türbülans giderek azaldı ve atmosfer inceldikçe en sonunda sıfıra düştü.
Birdenbire bütün sürtünme sona erdi. İlk evre tamamlanmıştı. Mürettebat birkaç saniyeliğine yer çekiminin pençesinden kurtuldu ve daha sonra sonraki evre başlarken koltuklarına geri düştüler. Dışarıda artık boşalmış olan ilk evre düşmeye başladı ve eninde sonunda geride kalan gezegenin bilinmeyen bir kısmına inecekti. İkinci evre gemiyi daha da yukarıya, düşük yörüngeye çıkardı. büyük ilk evreden daha kısa süren ve daha az sarsıntı yaşayarak itişe başlayan ikinci evre neredeyse sonradan eklenmiş bir işlem gibiydi. Aniden motor durdu ve bir önceki karmaşanın yerine baskın bir sakinlik aldı. ''Ana motor kapatıldı'' dedi Martinez. ''Tırmanış zamanı 8 dakika 14 saniye. Hermes'le birleşme yolundayız.'' Normalde kazasız bir kalkış kutlama gerektirirdi. Bu seferki ise sadece Johansen'in sessiz hıçkırıklarıyla bölünen bir sessizliği hak ediyordu. 4 ay sonra, Beck kendisini sıfır yer çekiminde bitki yetiştirme deneyini yapmak zorunda bırakan acı verici olayı düşünmemeye çalıştı. Çim ve eğrelti otlarının yapraklarının boyutunu ve şeklini not etti, fotoğraflarını çekti ve not aldı. Günlük bilim programını tamamladıktan sonra saatine baktı. Tam zamanında. Veri akışı yakında tamamlanmış olacaktı. Reaktörün yanında uçarak Semikon A merdivenine vardı. Merdiveni ellerini kullanmadan çıktıktan sonra dönmekte olan geminin merkezcil kuvveti kendini gösterdiğinde merdiveni iyi kavraması gerekti. Semikon A'ya ulaştığında 0.4 yer çekimindeydi. Lüksten de öte Hermes'in merkezcil yer çekimi mürettebatın sağlıklı kalmasını sağlamaktaydı. Yer çekimi olmasa Mars'taki ilk haftalarını doğru düzgün yürüyemeden geçirmek zorunda kalırlardı. Sıfır yer çekimi egzersizleri kalp ve kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlayabilirdi. Ama bu egzersizlerin hiçbiri sol birden itibaren tam kapasite çalışmalarını sağlamak için tasarlanmamıştı. Gemi bunun için tasarlandığından dönüş yolculuğunda da bu sistemi kullandılar. Johansen istasyonunda oturuyordu. Fogel ve Martinez yakında beklerken Lewis de yan koltukta oturuyordu. Veri aktarımı evden gelen e-posta ve videoları taşıyordu. Günün önemli olayı buydu. ''Geldi mi?'' diye sordu Beck köprüye girerken. ''Neredeyse bitti'' dedi Johansen. %98'i. ''Neşeli görünüyorsun Martinez'' dedi Beck. ''Oğlum dün 3 yaşına girdi. Suratı parlıyordu. Partinin resimlerinden göndereceklerdir. Ya sen?'' ''Öyle özel bir şey değil.'' dedi. ''Birkaç sene önce yazdığım bir makalenin hakem değerlendirmeleri.'' ''Tamamlandı.'' dedi Johansen. ''Kişisel e-postalarınız laptoplarınıza gönderildi. Ayrıca Fogel için bir telemetri güncellemesi, benim için de bir sistem güncellemesi var. Hah, tüm mürettebat içinde bir sesli mesaj var.'' Omzunun üzerinden Lewis'e baktı. Lewis omuz silkti. Oynat. Johansen mesajı başlattı ve arkasına yaslandı. Hermes, Mitch Henderson konuşuyor diye başladı mesaj. Henderson mı dedi Martinez şaşırmış bir şekilde. Capcom olmadan doğrudan bizimle mi konuşuyor? Lewis sessizlik için elini kaldırdı. Size bazı haberlerim var diye devam etti Mitch'in sesi. Bunu alıştıra alıştıra söylemenin bir yolu yok. Mark Watney hala hayatta. Johansen'in nefesi kesildi. ''Ne?'' diye kekeledi Beck. Şaşırmış bir ifade suratına düşerken Fogel ağzı bir karış açık kala kaldı. Martinez Lewis'e baktı. Lewis uzanarak yanağını çimdikledi. ''Bunun bir sürpriz olduğunu biliyorum.'' diye devam ettim hiç. ''Birçok sorunuzun da olacağını biliyorum. O soruları cevaplayacağız. Ama şimdilik size sadece temel bilgileri vereceğim.'' Watney hayatta ve sağlıklı. Bunu 2 ay önce öğrendik ve size söylememe kararı aldık. Bu yüzden kişisel mesajları bile sansürledik. Ben tüm bunlara tamamen karşıydım. Size şimdi söylememizin sebebi onunla en sonunda iletişim kurabilmiş olmamız ve mümkün bir kurtarma planı yapmış olmamız. Plan kısaca Ares-4'ün Watney'i modifiye edilmiş Mia ile almasına dayanıyor. Tam olarak neler yaşandığına dair bir yazı göndereceğiz size ama bu kesinlikle sizin suçunuz değil. Mark ne zaman bu konu açılsa bunu üzerine basa basa söylüyor. Bu sadece kötü şans. Bu haberi hazmetmek için biraz zaman ayırın. Yarınki bilim programlarınız da iptal edildi. İstediğiniz tüm soruları bize gönderin ve biz onları cevaplayalım. Bu kadar. Mesajın sonlanması beraberinde köprüye sersemlemiş bir sessizlik getirdi. O hayatta mıymış diye sordu Martinez ve ardından gülümsedi. Fogel heyecanla başıyla onayladı. Yaşıyor. Johansen gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ekrana bakıyordu. Ha siktir diye kahkaha attı Beck. Ha siktir kumandan, o yaşıyor. Onu geride bıraktım dedi Lewis fısıldayarak. Tayfa kumandanlarının ifadesini gördüğünde kutlamalar anında sona erdi.
Ama diye başladı Beck, hepimiz birlikte ayrı...
Siz emirleri takip ediyordunuz diye araya girdi Levis. Ben onu geride bıraktım. Çorak, ulaşılmaz, Tanrı'nın unuttuğu bir çölde.
Beck Martinez'e yalvarırcasına baktı. Martinez ağzını açlama söyleyecek bir şey bulamadı.
Levis yorgun adımlarla köprüden ayrıldı.
14. ayının sonu. Sayfa 166.